Ayrım 9, Regan'ın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 118. Martins'ın elinde bir sigara olan binbaşıyla birlikte geldi. Wallander bodrum katının tüm ışıklarını yaktı ve Martinson binbaşıya olanları anlattı. Wallander de onu inceliyordu. Tahmin ettiği gibi Liepe anlatılanlara hiç şaşırmamıştı. Başını onaylarcasına yavaşça salladıktan sonra Wallander'e döndü. ''Sen de botu incelemiştin.'' dedi. ''Daha sonra da emekli bir kaptan, onun Yugoslav yapımı olduğunu söyledi değil mi?'' ''Bunun doğru olduğundan eminim çünkü Letonya bandıralı gemilerde Yugoslav yapımı kurtarma botları vardır. Polis teknelerinde bir de. Botu iyice incelemiştin değil mi?'' ''Evet.'' diye karşılık verdi Wallander ama hemen sonra da çok ciddi bir hata yaptığını fark etti. Hiçbiri lastik botu söndürmemiş ve içine bakmamıştı. Bunu yapmak aklına bile gelmemişti. Binbaşı Liepa olayı çözümlemiş gibi görünüyordu ve Wallander yaptığı hatadan çok utandı. Bu nasıl olur da aklına gelmemişti? Nasılsa er geç aklına gelecekti ama bunu botu görür görmez yapmalıydı. Binbaşı Liepa'ya düşüncelerini açıklaması uzun zaman alacaktı. ''Botun içinde ne olabilirdi?'' diye sordu. Binbaşı Liepa omuz silkti. ''Uyuşturucu muhtemelen.'' Wallander bir an için düşündü. Bu pek mantıklı değil. İki ceset içi uyuşturucu dolu bir kurtarma botuyla denize neden atılsın? Sonra da akıntıya bırakılsın. Haklısın dedi binbaşı Liepa. Belki de hata yaptılar. Botu buradan çalan kişiye bu hatayı düzeltme görevi verilmiş olabilir. Bodrum katını baştan sona incelediler. Wallander telaşla santrale gidip Ebba'dan Annette Brolin'e telefon ederek çok önemli bir işi çıktığı için gelemeyeceğini söylemesini istedi. Emniyete hırsız girdiği anında yayılınca Björk ateş püskürerek bodrum katına indi. ''Bu haber yayılırsa dedi tüm ülke bizimle alay eder.'' ''Bu haber dışarıya sızmayacak.'' dedi Wallander. Wallander Björk'e olayın nasıl olabileceğine ilişkin düşüncelerini açıkladı. Björk'ün böylesine önemli bir cinayet soruşturmasını çözebilecek yetenekli olup olmadığını düşündüğünü hissetti. Yapılan asla bağışlanmayacak bir hataydı. Acaba çok mu ukala biri olup çıktım diye geçirdi içinden. Bir de kalkıp Trelleborg Lastik şirketindeki güvenlik müdürü işine başvurmayı düşündüm. Hiçbir ipucu bulamadılar. Ne parmak izi ne de tozlu zeminde herhangi bir ayak izi vardı. Kapının önündeki çakıl taşla kaplı yolda herhangi bir iz vardıysa bile bu buradan geçen polis arabalarıyla bozulmuştu zaten. Ayrıca polis arabalarına tekerlek izlerinden başka bir iz de yoktu. Sonunda yapacak fazla bir şeyleri olmadığını fark ederek toplantı odasına çıktılar. Peters de emniyete gelmişti. Uykudan uyandırıldığı için alabildiğine sinirliydi. Tek söyleyebildiği hırsızlık olayının saat kaçta olduğu olmuştu. Wallander nöbetçi polislerle de konuşmuştu ama hiçbiri ne bir şey görmüş ne de duymuştu. Hiçbir şey. Wallander birden kendini çok yorgun hissetti. Binbaşı Liepa'nın sigaralarından başı ağrıyordu. Şimdi ne yapacağım diye geçirdi içinden. Rüdberg olsa ne yapardı? Botun çalınmasından bu yana iki gün geçmiş ama tek bir ipucu bile bulamamışlardı. Binbaşı Liepa ne olduğuna ilişkin zaman harcamanın akıntıya kürek çekmek olduğunu söylemişti. Wallander bu sözlere istemeye istemeye katıldı ama yine de bağışlanmayacak bir hata yaptığını unutamıyordu. Kendini son derece çaresiz hissediyor ve her sabah baş ağrısıyla uyanıyordu. Yoğun kar yağışı Skåne'yi teslim almıştı. Polis radyo aracılığıyla halkı uyararak gerekmedikçe evden çıkmamalarını söylüyordu. Wallander'in babası da evde tıkılıp kalmıştı ama Wallander onu aradığında babası ona kar yağdığını fark etmediğini söylemişti. Bu kar felaketi yüzünden soruşturmalarında da yol alamıyorlardı. Binbaşı Liepa kendini Svedberg'in odasına hapsetmiş, balistik raporunun üstünde çalışıyordu. Wallander Annette Brolin'le çok uzun süren bir toplantı yapmıştı. Onu her görüşünde bir yıl önce ondan nedenli çok hoşlandığını hatırlıyordu. Ama daha sonra da bunun gerçek olup olmadığından kuşku duymaya başlıyordu. Brolin, başsavcı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ilgili birimle görüşmüş, cinayet dosyasının İsveç'te kapatılarak Riga polisine devredilmesi konusunda onay almıştı. Binbaşı Liepa'da Letonya İçişleri Bakanlığı ile bağlantı kurarak İsveç Dışişleri'ne yasal bir başvuru yapılmasını sağlamıştı. Kar fırtınasının en yoğun olduğu bir akşam Wallander binbaşı Liepa'yı evine davet etti. Liepa'nın getirdiği bir şişe viskiyi bitirdiler. Birkaç kadehten sonra Wallander sarhoş olmaya başladığını hissetmişti. Ama binbaşı Liepa içkiden hiç etkilenmemişti. Wallander artık ona yalnızca binbaşı diye hitap ediyor, o da buna karşı çıkmıyordu. Letonya polisiyle sohbeti sürdürmek aslında hiç de kolay bir şey değildi. Wallander bunun bozuk İngilizcesinden ötürü duyduğu utangaçlıktan mı, yoksa kibirli kişiliğinden mi kaynaklandığından emin değildi. Wallander ona Stockholm'da üniversiteye giden kızı Linda'dan söz etti. Binbaşı Liepa ise Baiba adında bir kadınla evli olduğu ve çocukları olmadığı dışında özel yaşamına ilişkin herhangi bir şey anlatmamıştı. Gece boyunca zaman zaman hiçbir şey konuşmadan içkilerini içmişlerdi. İsveç ve Letonya arasında, dedi Wallander, herhangi bir benzerlik var mı? Yoksa her şey çok mu farklı? Letonya'yı gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Öte yandan da komşu sayılırız. Bu soruyu sorar sormaz da bunun çok saçma bir soru olduğunu fark etmişti. İsveç yabancı bir güç tarafından yönetilen bir sömürge değildi ki. İsveç sokaklarında barikatlar yoktu, masum insanlar vurulmuyor ya da askeri araçlar tarafından ezilmiyordu. Her şeyin çok farklı olduğu ortadaydı. Ne var ki binbaşının yanıtı çok şaşırtıcıydı. Ben dindar bir adamım, dedi. Belli bir tanrıya inanmıyorum ama yine de inançlı bir insanım ve aklın ötesinde bir şey olduğuna inanıyorum. Marksizm inanç üzerine kurulmuş olmasına karşın salt ideoloji olmadığını, bir bilim olduğunu vurgular. Bu benim batıya ilk gelişim. Şimdiye dek yalnızca Sovyetler Birliği'ne, Polonya'ya ve de Baltık ülkelerine gitmiştim. Burada bolluk gördüm, hem de sınırsız bir bolluk. Bu ülkelerimiz arasında bir farklılık yaratıyor ama aynı zamanda da bir benzerlik var. Yoksul ve varlıklı kişiler bir arada. Yoksulluğun farklı yüzleri olabilir. Bizde sizinki gibi bir bolluk olmadığı gibi seçme özgürlüğümüz de yok. Burada farklı bir yoksulluğun olduğunu keşfettim. Bu yoksulluk karşısında sizlerin hayatta kalmak için herhangi bir savaş vermeniz gerekmiyor. Oysa benim için savaş vermenin dini bir boyutu var ve ben bu boyutu içinde yaşadığınız bollukla değiştirmek istemem. Wallander binbaşının bu konuşmayı önceden hazırladığını hissetmişti. Çünkü hiç duraksamadan rahat rahat konuşmuştu. Peki tam olarak ne söylemişti? İsveç'teki yoksulluk. Wallander karşı çıkması gerektiğini düşünüyordu. Yanılıyorsun binbaşı, dedi. Bu ülkede de insanlar uğraşıyor. Birçok kişi o sözünü ettiği şey neydi? Söylediğin o bolluktan nasibini almadan yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Hiç kimse açlıktan ölmüyor. Evet, bu doğru. Ama uğraşıp durmadığımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. İnsan yalnızca ölüm kalım savaşı verir, dedi binbaşı. Bağımsızlık ve özgürlük savaşlarını da buna katıyorum. Bunun ötesinde insan ne yaparsa yapsın bu onun kendi seçimidir. Zorunlu olduğu bir şey değildir. Bu sözlerden sonra derin bir sessizlik oldu. Wallander ona Riga ile ilgili birçok soru sormak istiyordu ama cehaletinin ortaya çıkmasını da istemiyordu. Onun yerine ayağa kalkarak pikaba Maria Callas'ın plaklarından birini koydu. Turandot, dedi binbaşı, çok güzel. Kar ve rüzgar hızını arttırmıştı. Gece yarısından kısa bir süre sonra binbaşı oteline gitti. Wallander pencereden onun uzaklaşmasını izledi. Kar fırtınası ertesi sabah hızını kesmiş ve yollar açılmıştı. Wallander baş ağrısıyla uyandı. Kesin bir karar almıştı. Başsavcının kararını beklerken binbaşı Leipa ile birlikte bir hafta önce gittiği Brantevik limanındaki balıkçı teknesine gideceklerdi. Saat 9'da Wallander'in arabasına binmişler ve doğuya doğru yola koyulmuşlardı. Güneşin altında karla kaplı alanlar pırıl pırıl parlıyordu. Sıcaklık -3 dereceydi. Limanda kimseler yoktu. Birçok balıkçı teknesi kıyıya demir atmıştı ama Wallander hangisine bindiğini bir türlü hatırlamıyordu. İskelede yürüdüler. Wallander içinden 73 adım saydı. Teknenin adı Byron'du. Ahşaptan yapılmıştı, beyazdı ve yaklaşık 12 metre uzunluğundaydı. Wallander teknenin bağlandığı kalın alatı görünce gözlerini bir an kapattı. Bu alatı hatırlıyor muydu? Emin değildi. Tekneye bindiler. Yerde koyu kırmızı katran lekeli bir muşamba vardı. Dümen bölümüne yaklaştıklarında kapıda asılı büyük asma kilidi gördü. Wallander halatı görünce doğru teknede olduklarını anlamıştı. Binbaşı katranlı muşambayı kenarından kaldırarak el feneriyle altına baktı. Boştu. ''Balık kokusu yok.'' dedi Wallander. ''Ayrıca ortalıkta ağ falan da yok. Kaçakçılık için kullanıldığı belli. Peki ama ne kaçakçılığı yapılıyor ve malı nereye gönderiyorlar?'' ''Her türlü kaçakçılık söz konusu olabilir.'' dedi binbaşı. ''Baltık ülkelerinde her türlü mal sıkıntısı yaşandığından kaçakçılar bizlere her şeyi getiriyor.'' ''Teknenin sahibinin kim olduğunu öğrenmeliyim.'' dedi Wallander. Teknede yapacak başka bir şey yoktu. Üstad'a dönünce Wallander tüm öğleden sonrayı Byron adlı teknenin sahibinin kim olduğunu araştırmakla geçirdi. Bu kolay bir iş değildi. Son birkaç yıl içerisinde tekne defalarca el değiştirmişti. Sahiplerinden biri de Simrisham'daki bir firmaydı. O günlerde teknenin adı Ruskprixfisk'ti. Daha sonra ise tekne Örström adında bir balıkçıya satılmış ve o da birkaç ay sonra tekneyi başka birine satmıştı. Wallander uzun araştırmalar sonunda teknenin şimdiki sahibini buldu. Üstad'da yaşayan Sten Horngren adında biriydi. Wallander onunla aynı sokakta yaşadığını öğrenince çok şaşırmıştı. Telefon rehberinde Sten Horngren'in telefonuna baktı ama kayıtlı değildi. Malmö'de Sten Horngren adına kayıtlı herhangi bir firma da yoktu. Wallander iyice emin olmak için Kristianstad ile Karlskrona'yı da araştırdı. Ama Sten Horngren'in izine orada da rastlamadı. Wallander elindeki kalemi masanın üstüne fırlatarak kahve almak için dışarı çıktı. Odasına döndüğünde telefonu çalıyordu. Arayan Annette Brolin'di.
''Bil bakalım sana ne söyleyeceğim.'' dedi Brolin.
''Çalışmalarımızdan memnun olmadığını.'' diye karşılık verdi Wallander.
''Elbette bu da var ama bundan söz etmeyecektim.''
''O zaman bilemeyeceğim.''
Cinayet dosyası kapandı ve tüm dosya Riga'ya gönderildi.
Bu kesin mi?
Başsavcıyla Dışişleri Bakanlığı bu konuda görüş birliğine vardılar. Her ikisi de dosyanın kapanması gerektiğini söyledi. Ben de az önce haber aldım. Formalitelerin de alışılmışın dışında bir hızla tamamlandığını duydum. Senin binbaşı yanına cesetleri de alarak artık ülkesine dönebilir.
''Buna çok sevineceğinden eminim.'' dedi Wallander. ''Yani geri döneceğine demek istiyorum.''
''Sevindin mi?''
''Hem de çok.''
''Gelip beni görsün. Björk'e de söyledim. Liepa yanında mı?''
''Svetberg'in odasında sigara içiyor. Onun gibi sigara içen birini ilk kez görüyorum.''
Ertesi gün sabah erkenden binbaşı Liepa Stockholm'e, oradan da Riga'ya uçtu. Çinko kaplı iki tabutla onunla birlikte Stockholm'e uçtu, oradan da kargo ile Riga'ya gönderildi. Sturup havaalanında Wallander'le binbaşı Liepa vedalaştılar. Wallander binbaşıya Skåne ile ilgili bir kitap hediye etti. ''Konuyla ilgili beni haberdar edersen sevinirim.'' dedi Wallander.
''Merak etme, haber veririm.'' diye karşılık verdi binbaşı.
El sıkıştılar ve Liepa pasaport kontrolünden geçerek uçağına doğru gitti. Wallander havaalanından dönerken yolda binbaşı oldukça garip bir adamdı diye geçirdi içinden. Hakkında ne düşündüğünü gerçekten de çok merak ediyorum. Ertesi gün cumartesiydi. Wallander geç saatlere dek yattı, sonra da kalkıp babasını görmeye Löderup'a gitti. Akşam yemeğini bir pizzacıda yedi. Yemekte de birkaç kadeh kırmızı şarap içti. Yemek boyunca da Trelleborg Lastik şirketindeki işe başvurup vurmamayı düşünüp durdu. Son başvuru tarihi yaklaşıyordu. Pazar sabahını evini temizlemekle, sonra da çamaşır yıkamakla geçirdi. Akşamüstü de sinemaya gitti. Amerikan yapımı bir polisiye filmiydi bu. Filmin gerçek dışı abartılarına karşın Wallander yine de büyük bir heyecanla izledi. Pazartesi sabahı saat 8'de emniyete gitti. Ceketini asarken Björk telaşla içeri girdi.
Riga polisinden bir teleks geldi dedi Björk.
Binbaşı diyemeden mi ne olmuş?
Björk'ün yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi. Ne yazık ki binbaşı diye artık bir şey yazamaz dedi Björk huzursuzca. Öldürülmüş. Ülkesine döndüğü gün. Putnis adında bir albay bu teleksi göndermiş. Bizden yardım istiyorlar. Ve bence bu senin oraya gitmen gerektiği anlamına geliyor.
Wallander çökercesine sandalyesine oturup teleksi okumaya başladı. Binbaşı ölmüş mü? Öldürülmüş mü?
Çok üzüldüm dedi Björk. Korkunç bir şey bu. Genel müdürlüğe telefon edip taleplerini bildireceğim.
Wallander şaşkınlıkla arkasına yaslandı. Binbaşı Liepa öldürülmüştü. Boğazında bir yumru hissetti. O miyop, sürekli sigara içen adamı kim öldürmüş olabilirdi ve neden? Ruitberg'i düşündü. Birden kendisini terk edilmiş gibi hissetti. Çok yalnızdı.
3 gün sonra Letonya'ya gitti. 28 Şubat saat 14'te uçağı hareket etti. Uçağı Riga körfezinin üstünde uçarken Wallander camdan dışarı bakarak kaderin kendisine neler göstereceğini düşündü.
7. Bölüm. Uçaktan inince soğuk hava Wallander'in yüzüne tokat gibi çarptı. Pasaport kuyruğunda beklerken ve terminalden dışarı çıkarken sıcaklık değişmemişti. İçerisiyle dışarısı arasında sıcaklık farkı olmayan bir ülkeye gelmişti. Yanına yünlü uzun içliklerini almadığına pişman oldu. Soğuktan titreyen yolcular gelen yolcular bölümüne doğru ağır adımlarla ilerliyorlardı. Danimarkalı iki yolcu Letonya'da nelerle karşılaşacaklarına ilişkin yüksek sesle şikayet etmeye başlamıştı. Yaşlı olanı daha önce Riga'ya geldiğinden arkadaşına ülkenin kasvetli havası ve güvensiz ortamıyla ilgili bilgi veriyordu. Bu gürültücü Danimarkalılar Wallander'i sinirlendirmişti. Onların da kendisi gibi birkaç gün önce öldürülen miyop polise saygı duymalarını istiyordu. 10 gün önce ona sorsalar haritada Baltık devletlerinin yerini göstermekte zorlanabilirdi. Tallinn, Letonya'nın başkenti, Riga'da Estonya'nın önemli bir liman kenti olabilirdi. Okul yıllarından Avrupa'ya ilişkin bir iki şey anımsıyordu. İstad'dan ayrılmadan önce 2 gün boyunca Letonya ile ilgili bilgi edinmiş ve bu küçük ülkenin tarihin kaprislerine kurban gittiğini ve güçlü devletlerin kuklası haline geldiğine ilişkin bir izlenim edinmişti. İsveç bile bir zamanlar bu ülkeyi acımasızca istila etmiş ve ortalığı kan gölüne çevirmişti. Ama Wallander ülkenin kaderinin Alman ordusunun bozguna uğratıldığı ve Sovyet ordusunun ülkeye girdiği 1945 yılında dramatik bir şekilde değiştiğini düşünüyordu. Ruslar ülkeyi ele geçirmişler ve bağımsız Letonya hükümetinin direnişini bastırarak Letonya halkı üstünde mutlak bir denetim kurmuşlardı. Yüksek sesle bağırıp çağırarak şikayet eden ve konuşmalarından Riga'ya tarım makineleri için geldikleri anlaşılan 2 Danimarkalı, bu arada pasaport polisinin yanına ulaştıklarında Wallander omzunda bir el hissetti. Sanki bir suçluymuş gibi irkilen Wallander başını hızla çevirdi. Karşısında gri mavi üniformalı bir polis duruyordu.
''Siz Kurt Wallander misiniz?'' dedi polis. ''Ben Jozef Sputnik. Geciktiğim için özür dilerim ama uçağınız vaktinden önce geldi. Sizin bu formalitelerle zaman kaybetmenize hiç gerek yok. Benimle gelin.
Riga'dan gelen teleks mesajında Jozef Sputnik'in rütbesinin albay olduğu belirtilmişti. Kusursuz İngilizcesi ona binbaşı Liepa'nın doğru sözcükleri bulmaya ve telaffuz hatası yapmamaya çalışmasını hatırlatmıştı. Önünde bir askerin durduğu kapıdan geçip az önceki kadar kasvetli ve karanlık bir salona girdiler. Burada da valizler büyükçe bir araca yükleniyordu.
''Umarım valiziniz bir an önce çıkar.'' dedi Putnis. ''Letonya'ya hoş geldiniz. Daha doğrusu Riga'ya. Buraya daha önce gelmiş miydiniz?''
''Hayır.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Gelmemiştim.
Koşulların çok daha farklı olmasını yeğlediğimi söylememe bilmem gerek var mı?'' dedi Putnis. ''Binbaşı Liepa'nın ölümü hepimizi çok üzdü.''
Wallander onun ayrıntıya girmesini bekledi ama girmedi. Putnis duvara yaslanmış duran soluk mavi tulumlu ve kürk şapkalı bir adamın yanına gitti. Putnis adamın yanına yaklaşınca adam hazır ola geçip selam verdi ve hemen sonra da hava alanının içine giden kapılardan birine girerek gözden kayboldu.
''Valizlerin gelmesi her zaman çok uzun sürer.'' dedi Putnis. ''İsveç'te de böyle midir?''
Bazen diye karşılık verdi Wallander. Evet, zaman zaman bizim de uzun süre beklememiz gerekiyor.
Albay Putnis binbaşı diye yapanın tam tersiydi. Uzun boylu, davranışlarında kararlı ve enerji dolu bir adamdı. Wallander'e bakarken gözlerini kaçırmıyordu. Çevresinde olup bitenleri hiç kaçırmayan dikkatli birine benziyordu. Wallander onu gri mavi üniformalı bir vaşağa ya da bir leopara benzetti. Yaşını tahmin etmeye çalıştı. 50 olabilir miydi? Belki biraz daha yaşlıydı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 132.